Ayrım altı, diriliş, mahşerin galibi, Cavit Kırcı, sayfa 61. Kul ağası Rüstem ile konuşmaya devam ettim. Bu nedenle de milli iktisat meselesine kafa yordunuz öyle mi?
Tam da öyle sayılmaz. Milli iktisat meselesine kafa yormamın asıl nedeni, Balkan Harbi'nden bu yana vatan evlatlarının oluk oluk kanlarının hem de gözlerimin önünde akmasıdır. İşte bunu düşündüm. Neden böylesine gözlerimin önünde oluk oluk kanlar akıyor?
Ve bu sonuca vardınız.
Evet, Cavit Bey'in sözleri ise vardığım sonucu teyit etti. Kendiniz üretemiyor, kendi iradenizle tüketemiyorsanız, kendi iradenizle yönetemezsiniz. Her savaşın muhakkak ki manevi dayanakları vardır. Lakin son 200 yıldır yaptığımız savaşlar maneviyat eksenli değildir. Onlarda maneviyat yalnızca payandadır. Bizim cihat ilan etmemizde olduğu gibi bazen de işe yaramaz.
Peki kumandanın maneviyatı önemsiz mi sayacağız?
Hayır, maneviyat insanın temel ihtiyaçlarındandır. İnsanı yaşatan maddi gıdalarsa da insanı ayakta tutan ve harekete geçiren de maneviyattır. Maneviyat demek ruh demektir, moral demektir, inanç demektir. Bence maddiyat ile maneviyat birbirini besler. Eğer temiz kazanıyorsanız, hürmet ederek kazanıyorsanız, kazandıklarınızın kıymetini bilerek kazanıyorsanız, maneviyatınız sağlam olur. Sağlam maneviyatı olanın da sağlam karakteri olur.
Bunu biz başaramadık mı?
Başardık. Daha doğrusu başarmıştık. Sonrasında dünya dengeleri işleri alt üst etti. Bizler de karşı koyabildiğimiz ölçüde karşı koyduk. Lakin asıl olan maddi kaynakları edeplice elde tutmaktır. Ceddimiz bunu başarmaya çalıştı, başardı da. Fakat insan alternatifi seven bir varlıktır. Biz muzaffer oldukça Avrupa yeni yollar aradı ve buldu.
Kol ağası Rüstem harbin ateş çemberinden geçmiş birisi olarak hakikatin her türlü can acıtıcı ve sert yönünün sırrına ermiş biriydi. O bir takım uçuk kaçık hayallerin peşinden gidilmeyeceğinin bilincindeydi. Bir bakıma ünlü Amerikalı mucit Thomas Edison gibi düşünüyordu. Yani bir şeyin kıymete haiz bir değeri yoksa onun peşinden gitmek anlamsızdı. Maneviyatı büsbütün yok saymıyordu, lakin asıl olanın ne yazık ki elle tutulur gözle görülür değeri olan olduğuna inanıyordu. Peşinden koşulan her şey aslında bu elle tutulan ve gözle görülendi. Tüm mesele bu elle tutulanın ve gözle görülenin elde edilmesinin erdemli bir şekilde elde edilmesiydi. O maneviyatı bu yönüyle önemsiyordu. Bir şeyin de net biçimde farkındaydı. Harp ile para ilişkisi. Ne yazık ki harpleri başlatan çoğunlukla para etkeniydi. En azından yakın çağımızda böyleydi. Biz Siyer-i Nebi okurken peygamberimizin içinde bulunduğu savaşları da okurduk. Her biri kendi içinde savunma savaşları olan ve Allah rızası güdülen savaşlar. Her birinde peygamberimizin bizlere emsal oluşturacak ahlakını öğrenirdik. Bu ahlakı benimsemiş veya benimsemeye gayret eden bir millet olarak harp ettiklerimize iyi davrandık. Fakat hayatın en açık gerçeklerinin yaşandığı harp meydanında yenilen tarafa ne kadar iyi davranırsanız davranın, o neticede kaybetmenin acısını asla unutmayacak olan taraftır. Bu nedenle onurlu bir yaşamın yolu harbe giden yollardan uzak durmak olacaktır. Kol ağası Rüstem harp siyaset ve iktisat arasındaki ilişkiyi gayet iyi yorumlamış birisiydi. Az önce benimle konuşurken Kırım Harbi'nden ders almamışlar demektir sözünü kullanmıştı. Yakın tarihimizin unutulan bu zaferi üzerine de onunla konuşmak isterim. Kırım Harbi'nden ders almak ne demektir kumandanım?
Bugünü anlamak demektir mülazım efendi.
İzahata muhtaç bir söz daha sarf ettiniz.
Kırım Harbi'nde biz kazanan taraftaydık değil mi?
Evet.
Bizim yanımızda Britanya Krallığı, Fransa ve Sardinya Piemonte Krallığı vardı. Her birisi Karadeniz'deki çıkarları için bizim yanımızda yer aldı. Bilir misiniz Gelibolu'da kıyasıya harp ettiğimiz İngiliz ve Fransızlar bu harpte müttefiklerimiz oldukları için Gelibolu'ya o zamanlar asker çıkarmışlardı. Neyse bu harp 3 yıl sürdü. Sözde biz de kazanan taraftaydık. Lakin hiçbir toprak parçası kazanmadık. Yetmedi, bir de ıslahat fermanını yayınladık. Bu harpte bizi asıl destekleyen güç Britanya'ydı. Ne ilginç değil mi?
Neden bizi destekledi?
Çünkü bir arada ve parçalanmamış olarak duracak olan Osmanlı daha çok çıkarlarına uygundu da ondan. İşte buradan yola çıkarak diyorum ki kazanının yanında yer almak, zaferden pay almak için yeterli değildir. O zaferden sonra da elinizdekileri tutabilecek gücünüz varsa zaferden payınız olur. Bunun için de harbe girişmeden evvel kazanmanın tedbirlerini almak zorundasınız.
O halde biz bu harbe hiç girişmemeliydik, öyle mi?
İstesek de dışında kalamazdık.
Yani çaresizlik.
Harp bittikten sonra da hangi taraf kazanırsa kazansın bizim topraklarımızda yine paylaşım kavgaları verilecektir. Bu nedenle politika yapıcılar bu harbin bir şekilde içinde olmak istediler.
Dışında kalmanın hiç mi yolu yoktu?
Bu merhalede maalesef. Dışında kalmanın yolu az önce bahsettiğim üzere milli iktisat gibi hemen hemen her şeyde milli olmaktı. Milli siyaset, milli eğitim, milli müdafaa vesaire. Yani ülkemizi, devletimizi, milletimizi ve tüm kurumlarımızı millilikle donatmalıydık. O ruhla mücehhez kılmalıydık. O zaman diri, iri ve güçlü olurduk. Güçlünün üzerinden siyaset yapmakta kimsenin harcı olamazdı. En azından bu harp için.
Kolağası Rüstem'e göre ne yazık ki biz bir çaresizliğin içinde bu harbe sürüklenmiştik. Ona bu tür sözlerinden ötürü kızmak bir yana teşekkür etmek istiyordum. Bize içinde bulunduğumuz halin hal tercümesini yapmıştı. Şu durumda diyordum, asıl vazifemiz harbi kazanmak ve yaşamaktır. Ayakta kalıp yeni bir dünya kurmaktır. Kırım Harbi üzerine dahi kafa yormuş bir gerçekçi isimli Kolağası Rüstem. Kırım Harbi bahsi geçince Sinop'ta münzevi bir hayat yaşayan dostum Mario'yu hatırladım. Zira o da Kırım Harbi sırasında Osmanlı donanmasına yapılan Sinop baskınını hatırlatmıştı. Beni Şam'daki bu karargâhta yaptığımız konuşmada ve uzun zaman sonra stratejik derinliği ve aydın yönü olan bir konuşmaya muhatap etmesiyle etkileyen Kolağası Rüstem ile meğer ki bu karşılaşmamız olmayacakmış. Zira kader bundan sonra yollarımızı birbirine bağlamıştı. Evet, bundan sonra birliğimin seyyar görevi yeni oluşturulan alayın emrine verilerek değişiyor, Kolağası Rüstem'in taburunda görev alıyordum. Yeni görev yerimiz ise iyice ısınan ve İngilizlerin diş bilediği Gazze'ydi. Kanal harekatından sonra ve Bağdat'ın da kaybedilmesiyle Gazze fevkalade önem kazanmıştı. Burada İngilizleri bir müddet oyalayabilirsek ve daha da önemlisi onlara zayiat verdirebilirsek harbin bundan sonrası için avantajımız olabilirdi. Zira hem düşmanın durdurulması onların planlarını bozardı, hem de bize taarruz için fırsat sunardı. Hiç vakit kaybetmeden Gazze'ye geldik. Kolağası Rüstem Bey'in komutasında seçkin bir taburumuz olmuştu. Zira benim takımım da dahil tüm askerler Filistin ve Sina cephesini iyiden iyiye tanımış tecrübeli askerlerdi. Gazze büyük bir savaşa gebeydi. Her yandan anlaşılıyordu ki ikinci kanal harekatının da başarısızlıkla sonuçlanması ile İngilizler burada cesaretlerini daha da arttırmışlardı. Bizim harp unsurlarımız tıpkı Kolağası Rüstem Bey'in de düşündüğü gibi müdafaa savaşı vermek üzere pozisyon almıştı. Kolağası Rüstem Bey şehrin içinde bir mahalleye bizleri yerleştirdi. Manga manga takım takım tüm taburu dağıttı. Hepimize savunmak üzere binalar ve sokaklar teslim etti. Benim birliğimi kendisine yakın bir yere konuşlandırdı. Ben de kendi içimde bir planlama yaparak mitralyözcümü bir evin ikinci katına yerleştirdim. Sürpriz yerlere de topçularımı yerleştirdim. O günün akşamında Rüstem Bey'de bir huzursuzluk halisi zinliyordum. Ondaki bu huzursuzluğun nedenini kendisine sormasam da anlayabiliyordum. Hepimiz gibi o da İngiliz hücumunu bekliyordu.
Nitekim o gece huzursuz olarak sabahlamanın neticesini gördük. Birkaç saatlik uyku ancak uyuyabildim. Gece gece kalkıp adamlarımı kontrol ediyordum. Herkesin yerinde olduğundan, cephane ve yiyecek durumlarından ve özellikle de nöbetçilerin uyanık olduğundan emin olduktan sonra ancak uyuyabiliyordum. Bu çakal uykusu arasında geçen gecenin sabahına tam da şafak vaktinde İngiliz topçu ve piyadelerinin atış sesleriyle uyandık. Gazze'nin önlerinde ilk birliklerimiz ile İngilizler arasında amansız bir harp başlamıştı. Bu şu ana kadar İngilizler ile yaşadığım üçüncü savaş olacaktı. Benim özel tarihimde İngilizleri Çanakkale'de ve Sina'da yenen tarafta olmak gibi bir bahtiyarlığım vardı. Burada da kazanmayı arzu ediyordum, düşmanı tanıyordum ama her harbin de kendine has özelliklerinin olduğunu artık anlamıştım. Gazze'de yaşayacağımız savaş Çanakkale gibi bir cephe savaşı ya da Sina'daki o Arap köyünde yaşadığımız gibi küçük çaplı bir müdafaa ve püskürtme harbi olmayacaktı. Şimdiye kadar her ikisinde de açık alanda İngilizlerle savaşmıştım. Oysa Gazze'de şehir savaşı yapacaktı. Henüz daha Gazze'ye girmeseler de çatışma sesleri geliyordu. Ellerimiz tetikte ve sinirlerimiz gergin bir vaziyette bekliyorduk. Ne olursa olsun bizlere yerimizden ayrılmama emri verilmişti. Bu emir verilirken de Uhud savaşı anlatılmıştı. O mübarek insan peygamberimizin emrini unutan okçuların oluşturduğu gedikten istifade eden Mekkeliler Uhud savaşında yenilmekten kurtulmuşlardı. İşte bu emir de Uhud'daki gibi bir stratejik hataya düşmememiz için verilmişti. Biz de o emre sonuna kadar bağlı kaldık. Birkaç saat içinde İngilizler şehrin içine girdiler. Her yandan silah ve patlama sesleri geliyordu. Gazze sokakları adeta yerden su fışkırır gibi İngiliz askerlerinin bir yerlerden çıkıp gelmelerine tanıklık ediyordu. Asla yerimizden kıpırdamadan onları bekledik. Vahşi birer canavar gibi saldırıyorlardı. Lakin savaşmaları ne kadar vahşi ise de kesinlikle iyi sevk ve idare ediliyorlardı. Onlar ne kadar iyi idare edilirlerse edilsinler ve ne kadar vahşi görünürlerse görünsünler biz yine de dirayetli duruyorduk. İngilizler sürekli hücum halindeydiler. Bu sürekli hücum halleri bize avantaj sağlıyordu. Zira bir yere yerleşmeleri için bizleri imha etmeleri gerekiyordu. Ama tüm birliklerimiz gayet iyi mevzilenmişti. Sonunda beklediğim gerçekleşti. İngiliz birlikleri benim savunmakla görevli olduğum mevzilere geldiler. Emrimdeki tüm askerler ateş emrimi bekliyorlardı. İngilizlerin ne yapacaklarını veya ne yapmak istediklerini iyice anlamak istedim. İlk görünen İngiliz askeri tüfeğini eline almış ve bel hizasından tutar vaziyette köşe başındaki binanın duvarından adımını attı. Tüfeğinin ucundaki süngüsü güneş ışığı vurunca bir anlık bir ışıldamayla parladı. O ışıldamayla gayri ihtiyari olarak gözlerim oraya yöneldi. Sonrasında toparlanıp genele bakmayı akıl ettim. İngilizler birer ikişer binaların duvar diplerinden görünmeye başladılar. Hepsinin de silahlarının ucunda süngü vardı. Başlarında kim vardı anlayamadım. Etrafı kolaçan ederek ve yavaşça ilerliyorlardı. Fark ettim ki korkarak ilerliyorlardı. Korku hata yaptırıcı bir duygudur. Bu nedenle iyice ilerlemelerine fırsat tanıdım. Tam mitralyözün menziline girdiklerinde mitralyöz nişancısına aralıksız ateş emrini, tüfekli askerlere de yaylım ateş emrini verdim. Böylece zaten korku ile ilerleyen İngilizler iyice panik oldular ve bozgun yaşadılar. İşte o anda toplanmalarına fırsat vermemek için topçu ateşini başlattım. Art arda patlayan toplar İngilizlerin saklandıkları duvarları da havaya uçurdu. Yalnızca duvarlar havaya uçmadı tabii ki. Hakladıkları İngilizlerin de çeşitli azaları parçalanarak havalara uçuştu. Ortalık toz, duman ve barut kokusuna bürünmüştü. O denli şiddetli gürültüler oluyordu ki kimsenin ölen veya yaralanan insanlara ait sesleri duyacak hali yoktu. İngilizler ilk taarruzlarında benim bölgemden püskürtüldüler. Vazifemi yapmamın verdiği mutluluğu yaşayacak takatim ise yoktu.
Çünkü Gazze'nin her yanından şiddetli sesler geliyordu. Yalnızca bizim olduğumuz yerde çatışma sesi yoktu. Bu aralıkta kumandanım kolağası Rüstem Bey'in akıbetini merak ediyordum. Bir an yerimden ayrılmayı düşünsem de çatışma planımız öncesinde bize hatırlatılan Uhud Savaşı aklıma geldi. Evet, bize verilen talimat kesinlikle siperlerimizi korumamız doğrultusundaydı. Lakin merakım ve kaygım bir türlü bitmiyor, aksine an be an artıyordu. Binaların arkasından şiddetli patlama sesleri geliyordu. Aralıksız olarak tüfek ve mitralyöz sesleri zaten eksik olmuyordu. Müfrezemde bir tane seyyar telefon vardı. Tam ona gidip haber almak üzereyken keskin bir ıslık sesiyle bir top mermisinin geldiğini fark ettim. Tam siper komutumla herkes ellerini başının arasına alıp yere kapaklandı. Tam orta yerimize büyükçe bir top mermisi düştü. Düşmesiyle ondan saçılan şarapneller etraftaki duvarlara ve ne yazık ki birisi beni sıyırmak suretiyle de askerlerime geldi. Hemen ne zayiatımız olduğunu anlamaya çalıştım. Şükürler olsun ki şehidimiz yoktu. Top mermisi tam önümüze düşse de toprağı delip geçmiş ve böylece gömüldüğü zemin sayesinde az zayiatla kurtulmamıza sebebiyet vermişti. Genelde benim gibi birkaç sıyrık alan askerim vardı, önemsemedim. Ellerimiz tetikte beklemeye koyulduk. Bu esnada birçok yerden bu şekilde keskin ıslık sesleri eşliğinde top mermilerinin düştüğüne şahit oldum. Bizim de çok yakınımıza düşmeye başladılar. Anlaşılıyordu ki İngilizler uzun menzilli ağır toplar kullanıyorlardı. Gazze epeyce bir süre böyle top mermileriyle dövüldü. Sonra tekrar her yerden İngilizler görülmeye başladı. Bu sefer daha kalabalık geliyorlardı. Lakin emre itaat noktasında kesinlikle disiplinsizlik göstermeyen askerimiz sayesinde onları planladığımız yerde bekler vaziyette karşıladık. Şiddetli sokak çatışmaları yeniden başladı. Yer yer süngüler çalıştı. İngilizler arzu ettiği etkiyi bir türlü kuramadılar. Kahraman Mehmetçik Çanakkale ve Basra'dan sonra bir kez daha İngiliz'e mağlubiyeti tattırmak üzereydi. Gazze'de bizim için en mühim yer 84 rakımlı tepeydi. Tabii ki İngilizler için de. İngilizler kuvvetli bir hücumla 84 rakımlı tepeyi aldılar ama ardından onlara bu zaferlerini pahalıya mal ettirdik. Vakit ilerledikçe de 84 rakımlı tepenin önemi daha da arttı. Biz her ne kadar savunmaya çalışsak da İngilizler de o ölçüde almaya çalışıyorlardı. Nitekim fazla direnemedik. 84 rakımlı tepe kaybedildi. Morse alfabesi yardımıyla muharebe çavuşum olan biteni öğrenebildi. Ertesi sabah aynı şiddette başlayan çatışmalar daha da şiddetlenerek devam etti. Lakin artık bariz bir şekilde düşmanla yüz yüze gelmiş, göğüs göğüse çarpışıyorduk. Çanakkale cephesindeki siper savaşları neyse Gazze'deki bu çatışmalar da o hali almıştı. Patlayan tüfekler, süngülenen bedenler, gırtlaklanan boğazlar, dipçiklenen suratlar. Savaşın en acımasız ve insafsız yüzü kendini canlı bir şekilde göstermişti. İngilizlere karşı sağlam bir direnç gösteriyorduk. Bu müdafaa direncimiz onların hücum direncini kırıyordu. İşte tam bu sırada siperlerimizden ayrılıp taarruza kalkmamız konusunda emir aldım. Askerlerimiz her yandan akın akın İngilizlerin üstüne hücuma kalktı. Öyle ki artık patlama sesleri duyulmaz olmuştu. Onun yerine namluların ucunda parıldayan süngülerini düşmana doğrultup saplayan ve Allah Allah nidaları ile sellercesine atılan kahraman Mehmetçik akını vardı. Hedef ise Gazze'nin dün kaybedilen meşhur 84 rakımlı tepesiydi. Süngüler aralıksız olarak düşmana saplanıyor, arada bir patlama sesi duyuluyordu. Düşman ne kadar direnirse dirensin 84 rakımlı tepeyi alacaktı. İnancımız bizi haklı kıldı. Tayyarelerimiz gökyüzünde uçuyor ve sanırım muhaberatı onlar sunuyordu. Gazze sokakları nihayet Britanya ordularının Türk askeri karşısında aldığı yeni bir mağlubiyete daha tanıklık ediyordu. Yıllardır yenilmeyen Britanya orduları birkaç yıldır Mehmetçiğin karşısında ard arda mağlubiyetler yaşıyordu.
Zaferin aklı mutluluğunu ve onurunu yaşıyorduk ama memleketimizin sınai yetersizliği nedeniyle gelecekte bugün için kazandığımız zaferleri devam ettireceğimiz noktasında kaygı da taşıyorduk. En azından benim gibiler bu kaygıyı taşıyordu. Öyle de olsa Britanya krallığını yenmenin verdiği onur ve mutluluk ile karışık duygu bizde şevk uyandırıyordu. Gazze sokakları ceset, yıkıntı, kan ve barut doluydu. Bu hal içinde verdiğimiz zayiatı hesapladım. Maalesef müfrezenden 6 şehidimiz ile 15 tane hafif yaralımız ve 3 ağır yaralımız vardı. 6. ayrımın sonu. Sayfa 70.